Türkiye'nin 24 Haziran'la birlikte bırakın bir hükümet değişikliğini, bir sistem, bir rejim değişikliğine gittiğini ve bu arada zaten en az 2 senedir ben geliyorum diyen bir kriz olduğunu gören Amerika'nın Türkiye'yi en zayıf anlarından birinde yakaladığını düşünüyorum.
Bu sefer çok önemli bir sözleşme imzalandı sığınmacılar konusunda. Trump onu da imzalamadı.
Bu olay Suudi Arabistan tarihinde de Orta Doğu tarihinde de çok önemli bir dönüm noktasını oluşturacak. Suriye S-300 konuşlandırma kararı Suriye Savaşı'nda önemli bir askeri aşamaya işaret ediyor. Türkiye'de bu kararın verilmesinden öncesinde de piyasalar var. Önceden sanki deprem uyarı sistemi gibi sonuçları bir satın almaya başlıyor.
Arap dünyasında iki grup oluştu diyebiliriz. Bir tarafta işte Suudi Arabistan, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkeler. Bir tarafta da Katar'ı, işte Türkiye'yi görebiliyoruz.
Senato'yu ve Temsilciler Meclisi çoğunluğunu Cumhuriyetçilerin kaybetmesi söz konusu olabilecek. Türkiye Cumhuriyeti hükümeti Trump'ın neredeyse bir hediye
ver. Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün saat 16'da RSFM'de.
Eksen'den herkese merhabalar. 25 Nisan 2019 Perşembe gününde dünyadan haberlerle karşınızdayız. Dün Amerikan Başkanı Donald Trump 24 Nisan 1919-1915 olaylarıyla ilgili olarak yine Obama döneminden yadigar büyük felaket Medzyagen diye Ermenilerin acılarını selamlayan, onları anan bir açıklama yapmıştı yine. Türkiye'nin tepkileri akşam boyunca sürdü. Biraz da reaksiyoner tepkiler olduğunu belirtmek gerekiyor soğukkanlılık yerine. S-400 meselesiyle ilgili olarak tabii yoğunlaşıyor bu tartışmalar ve Amerika-Türkiye ilişkileri bağlamında dün Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu bir araya gelmişlerdi. Tabii sadece bu mesele değil, Akdeniz, Ege Denizi'ndeki Yunanistan'la son gerilimler, Suriye meselelerine yoğunlaşmışlardı. Pek fazla bir perde arkası gelmiş gözükmüyor buradan ama tartışmalar devam ediyor. Suriye ile ilgili Rusya'dan yeni açıklamalar var. Onları aktaracağım önümüzdeki saatlerde. Bu hafta 23 Nisan sebebiyetiyle de eksik bir yayınımız vardı. Ukrayna'daki seçimlere bakamadık. Petro Poroshenko yenilgi ile çıktı bu seçimlerden ve eski komedyen sanatçı Vladimir Zelenski kazandı. Şimdi tabii Zelenski'li yeni dönemde Ukrayna politikaları ne olacak, nasıl değişecek ya da değişebilir mi? Özellikle Rusya ile ilişkiler çok önemli çünkü Ukrayna Rusya ile tarihsel ilişkilere sahip bir ülke. Aynı ülkenin sınırları içerisinde yıllarca, on yıllarca Sovyetler Birliği döneminde aynı ülkeyi paylaştılar ve çok ciddi bir Rusça konuşan nüfusa sahip bir ülke. Tabii 1990'lardaki ayrılmadan bu yana ilişkilerin iyi gittiği söylenemez. Bu seçimler tabii meydan darbesi 2014 ikinci turuncu devrim diye anılan süreçte pek bir çözüm getirmedi bölgedeki meselelere, özellikle Donbas bölgesinde. Donetsk'e bağlanacağız. Evrensel Gazetesi yazarı, gazeteci yazar, Rusya üzerine Putin'le ilgili kitaplarıyla da tanınan Okay Deprem'e soracağız. Neler olup bitti? Ukrayna seçimleri Donbas'ta nasıl algılandı? Rusya ile ilişkiler dair neler öngörebiliriz, bunları birlikte anlamaya çalışacağız. Başlamadan önce frekanslarımızı tekrarlamak istiyorum. İstanbul'dan 97.8, Ankara'dan 96.2, İzmir'den 91.0, Bursa'dan 101.4, Kocaeli'den 90.2'den bizi dinleyebilirsiniz. Sputnik Türkiye'nin web sitesi üzerinden bizi dinleyebilirsiniz. Cep telefonlarınıza indireceğiniz Sputnik uygulaması üzerinden bizi dinleyebilirsiniz. Akşam 11 ile 12 arasında da tekrarımız var. Canlı yapamayacağız bugün Okay Deprem'le. Hemen bir çok kısa süre önce kayıt almak durumunda kaldım. Çünkü Donetsk'le internet bağlantısı, telefon bağlantısında sıkıntı yaşayabileceğimiz için, ama sıcağı sıcağına değerlendirdik desek yeridir. Seçimlerin üzerinden birkaç gün geçmiş olmasına rağmen bugün başlıklar var üzerinde tartışılacak yeni dönemde. Onların hepsini sorduk Okay Deprem'e. Başlayalım Eksen'e. Evet. Dün aktarmıştım size akşam üzeri, tabii Amerika'da saat farkı var, Amerikan Başkanı Donald Trump mutat 24 Nisan açıklamasını yaptı ve aslında Obama döneminde usta bir manevrayla Amerikan diplomasisinin bulduğu şekliyle Medzyagen, yani Ermenilerin uzun yıllar büyük felaket diye andığı Doğu Anadolu topraklarından sürülmeleri büyük tehcirle sonuçlanan olaylara dair yazılı açıklama yaptı. 20. yüzyılın en büyük toplu katliamlarından olan Muhammed Ziyeger'in acı çekmiş olanların anısını hatırlıyoruz ifadelerini kullandığı 1,5 milyon Ermeni'nin sınır dışı edildiği 1915 yılından itibaren Cumhuriyet dönemi değil tabi Osmanlı dönemi biliyorsunuz öldükleri teşhir edildiklerini yazdı ve Ermeni toplumunun yeniden kurulmasına hayatlarının kurtarılmasına birçok Amerikalı'nın katkı yaptığı acı çekenlerin hatıralarına saygı gösterdikleri ve büyük bir düşmanlık karşısında ABD dahil dünyanın dört yanında dinamik topluluklar oluşturduklarını kaydetti. Ermenilerin ve Türklerin sancılı mazileriyle hesaplaşmak ve onu kabullenmek üzere gösterdikleri çabaları memnuniyetle karşılıyoruz diye ortalama bir ifade tutturdu. Dediğim gibi Obama döneminden bu yana yazılı açıklamalarda bu Medziyagern atfı yapılıyor. Şimdi tabii Türkiye'den sert tepkiler geldi buna bekleneceği üzere. Fakat soğukkanlılığın ötesinde tarih dersine çevrilecek şekilde tepkiler verildiğini de belirtmek gerekiyor. Dışişleri Bakanlığı Trump'ın 1915 olaylarına dair açıklamasını reddettiğini duyurdu. Subjektif anlatıyı temel aldığını, 500 binden fazla Müslümanın da acılarını anımsatmak gerektiği, ortak tarih komisyonu önerisinin arkasında olunduğu vurguları vardı. Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç yine aynı şekilde Twitter üzerinden yüz binlerce Müslümanın acılarının Ermeni taşnak çetelerinin görülmemiş mezalime uğradıklarının görmezden gelindiğini söyledi. İbrahim Kalın Cumhurbaşkanlığı sözcüsü peşimin hükmü vermeden okunması 1915 olaylarının ve araştırılması gerektiğini ifade etti. Hakikati bulmak üzere arşivlerin kapıları açıktır ifadeleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yer aldı. Bir de Fransa'ya hemen yanıtlar yetiştirdi Cumhurbaşkanı. Ruanda soykırımı 25 sene önceki oralara kadar atıflar yaptı. Hani biz temiziz başka herkes kirli tarzında. Maalesef insanlık tarihi sürgünler, katliamlar tarihi ve en feci boyutlarına da birinci ve ikinci dünya savaşında Holokost'la ulaşan bir tarih var. Dünyanın dört bir yanındaki insanların aidiyetlerinden ötürü başlarına gelmedik kalmadığı bir dünya tarihi, insanlık tarihi var. Bunları aşmak gerekiyor elbette. Bunların yollarını, yordamlarını bulmak gerekiyor. Türkiye'nin tepkileri bu şekliyle oldu. Ama tabii geçmiş yıllardakiler düşünüldüğü zaman bu Medziyagern formülü Türkiye'nin bu tepkileri eşliğinde işler gözüküyor. Ermenistan Dışişleri Bakanı açıklama yapmış. Zograb Mnatsakanyan açıklama yapmış ve Ankara ile ilişkilerin düzeleceğine dair bir belirti olmadığını söylemiş. Sinyaller çok umut verici değil demiş. Diplomatik ilişkilerin yeniden kurulması meselesi, tabii orada Azerbaycan meselesi var. Pek çok farklı faktör var. Tabii Ermenilerin yine aynı şekilde Azerilerle Dağlık Karabağ meselesi var. Azeriler de bu arada Hocalı başta olmak üzere çeşitli katliamlara uğradıklarını dile getiriyorlar hakikaten. Özellikle Sovyetler Birliği'nin çöküşünden sonra orası bir yara ve tam da çözülemiyor. Onlar da Türkiye-Ermenistan ilişkilerini etkileyecek bir faktör oluyor, anımsatmak gerekiyor. Evet, dün Hulusi Akar ve Mevlüt Çavuşoğlu, Savunma Bakanı ve Dışişleri Bakanı bir araya gelmişlerdi. Ege Denizi, Doğu Akdeniz'deki son gelişmeleri ele aldılar. Yaşar Güler, Orgeneral Genelkurmay Başkanı da katıldı. Kara Kuvvetleri, Deniz Kuvvetleri Komutanı, hakikaten böyle kapsamlı bir görüşme olduğu anlaşılıyor. Henüz bu konuda bir gelişme göremiyoruz ama bütün haftanın tabii Türkiye'ye ikazlarla geçtiğini anımsamak lazım. Amerikan yönetiminden gelen ikazlarla. Yine aynı şekilde bugün Moscow Times'da bir haber de göze çarpıyordu. Bir yorum daha doğrusu aslında herkese, bütün Rus hükümetine mal etmenin zor olduğu bir yorum. Ama tabii Türkiye ile bu S-400 meselesi ve Rusya Federasyonu Türkiye ile ilişkilerinin iyileşmesinin aslında Rusya'nın NATO tarafından NATO ile ilişkilerine etkilerini ele alan ve Amerika'yı da elbette zor durumda bıraktığı yorumları, hatta Suriye'deki Esad yönetiminin kurtarılmasının da ötesinde çok önemli bir dış politika başarısı Rusya adına olduğu değerlendirmeleri söz konusu. Tabii işin Suriye ayağında pek çok sıkıntılar devam ediyor. Bunu da anımsatmak gerekiyor. Nur Sultan diyoruz artık, Astana süreci. İsim değişti biliyorsunuz. Kazakistan'da Nazarbayev'in iktidarı tırnak içerisinde devretmesi sonrasında süreçte. Şimdi artık Nur Sultan'da Astana süreci kapsamında Suriye konulu görüşmelerin 12. turu başladı. Dışişleri Bakanları katılıyor görüşmelere. Alexander Lavrentiev devlet başkanlığı Rusya'nın özel temsilcisi, Sedat Önal Türkiye heyetinde var. Evet, Dışişleri Bakanları değil. Ben Dışişleri Bakanları diye görmüştüm ama değil. Yanlış söylemeyeyim size. İran heyetinde de Alasker Hacı başkanlık ediyor. Bunun öncesinde tabii bir takım açıklamalar geldi. Moskova'dan geldi. Dün akşam saatlerinde art arda geldi desek hatta yeridir. Rusya'nın BM daimi temsilcisi Vladimir Safrankov özellikle Suriye'de beyaz miğferlerin MI6 Britanya istihbaratının kurdurduğu grup biliyorsunuz kimyasal silah provokasyonlarında rol oynamış ve cihatçı grupların yardım örgütü olarak çalışıyor. Yeni hazırlıklar yaptıklarını ve Suriye'nin yönetiminin kimyasal silah kullanmakla suçlanması için yeni provokasyonlara giriştikleri yer alıyor. Yabancı medya organlarının çalışanlarının Hama bölgesinde Suriye ordusunun kimyasal silah kullanması sonucu bir ailenin ölümünü gösteren mizansen çekimi gerçekleştirdikleri. Hakikaten yani Suriye hükümeti millet gelsin ben bu kadar toprağımı temizlemişim gelsin beni vursun diye yeniden kimyasal hem de aile bazında kullanıyor. Olacak iş değil. Rusya Tarafları Uzlaştırma Merkezi Başkanı Viktor Kupçişin'in de açıklamaları var. Hama'da bu ailenin ölümünü gösteren çekimin gerçekleştirildiğini söylüyor. Morek yerleşimi yakınlarında yabancı medya organlarının bir grup muhabirinin buraya götürüldüğünü söylüyor. O kadar çok yalan yanlış haberler yayıldı ve bunun üzerine de Suriye vuruldu ki insan tabii bu haberlere dikkat kesilmek zorunda hissediyor kendini. Sergey Shoigu'nun açıklamaları vardı. Moskova Uluslararası Güvenlik Konferansı vardı dün aktarmıştım size. Burada Suriye'de hükümetin kontrolünde olmayan bölgelerde petrol kaçakçılığının devam ettiği yolunda aslında bunları da bilmiyor değiliz. Haberleri de gelmişti daha önceden. Şimdi Rus Genelkurmayı'nın açıklamaları daha önemli herhalde. Ana Harekat Dairesi Başkan Yardımcısı Tuğgeneral Stanislav Magomedov açıklama yapmış. Nusra cephesi militanlarının İdlib gerilimi azaltma bölgesinin neredeyse tamamına nüfuzunu yaydığını söylemiş. Bölgenin %99'u onların kontrolünde, kimyasal saldırı mizanseni düzenleme ihtimali de sürüyor diye o da eklemiş. Ve ayrıca da Safrankov'un yine BM'de Türk ortaklarla çalışmaları sürdü. Aslında biraz Türkiye'ye uyarı diye herhalde bütün bunları yorumlamak gerekiyor. Ama başından beri de söyledikleri bir şey var. İdlib'de bu cihatçılar ya temizlenecek ya temizlenecek. Statüko böyle devam edemez diyor Rusya. Bundan daha farklı bir şey de söylemediler ama elbette daha küresel çapta bir takım bakışlar, perspektifler söz konusu. Suriye bağlamında söyledikleri buydu zaten. Suriye hükümeti de biz bekliyoruz, sabrımız sonsuz değil, sınırı var demişti. Tabii Türkiye'nin oradaki El-Kaide unsurları, Nusra cephesi ki El-Kaide zaten, onlarla birlikte hareket etmesi Rusya'yı da Suriye hükümetini de rahatsız ediyor. Onlar için kabul edebilir bir şey değil. Bir de ortada bir atılmış imza var. Onların temizleneceği yolunda Türk hükümetinin verdiği vaatler söz konusu. Birleşmiş Milletler'den insan işler konusunda yardımcılarından Genel Sekreteri Ursula Müller'in açıklaması varmış. İdlib'le ilgili onu da aktarayım. Türkiye sınırına yakın bölgelere 120 binden fazla insanın gittiği, garantör ülkelerin Türkiye ve Rusya'nın gerginliğin azaltılması için taraflara baskı yapma. Yani baskı yapılsa ne olacak? Savaşı bitirmediğiniz sürece barışı tesis edemiyorsunuz bir şekilde. Savaşı sonlandırmak için bir tarafın yenilmesi gerekiyor açıkçası. Nusra cephesi yani BM'nin terörist olarak nitelendirdiği El-Kaide yenilmeden nasıl barış tesis edeceksiniz diye bir soru Müller'e tabii sorulmak durumunda. Rusya bu arada yetkilisi Stanislav Gajimagomedov'un bir açıklaması daha var. Suriye toprakları ile ilgili Fırat'ın doğusunda IŞİD'in yeniden canlandırılabileceği yolunda bir ikaz. İzole bölge orası tabii Amerikalıların kontrolü altında. Amerikalılar da IŞİD'le mücadele bağlamında orada bulunuyorlar. IŞİD bitti deniliyor. O zaman niye oradalar sorusu elbette çıkıyor ama artık zaten ülkenin egemenlik ve toprak bütünlüklerine çok da saygı duyulan bir dönemde yaşamıyoruz maalesef. Ucu kime nasıl dokunacak? Zayıf olana dokunuyor ucu. O yüzden böyle sıkıntılı bir resim olduğu aşikar. Bunun dışında evet Amerikan öncülüğündeki koalisyon güçleri Irak'ta bir Irak polis güçlerini vurmuşlar. Kerkük yakınlarında, Riyad bucağında. Evet böyle vuruluyor zaten. İran'la ilgili Amerika-İran ilişkileri dün de biraz bakmış, değerlendirmeler almıştık. Yarın da daha ekonomik temelli de bakmaya çalışacağız meseleye. Trump yönetimi muafiyetleri Türkiye'yi de yakından ilgilendirecek şekilde İran'ın petrol satışları, İran'dan petrol satın alan 8 ülke, Türkiye'de var bunun içinde, Çin'de var, Hindistan'da var, muafiyetlerini 2 Mayıs itibariyle sonlandırma kararı aldı. Peki ne olacak bundan sonra denilirken İran'dan arda arda ikazlar var. İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevat Zarif, Donald Trump'a B takımı diye andığı savaş çırtkanı komplocu grubun planları hakkında uyarıda bulunmuş. Sanki Trump'ın haberi yok bunlardan. Neyse, şimdi tabii... şu temelde bulunuyor. Ben dün size aktarmıştım. CIA direktörü Mike Pompeo'nun 15 Nisan'da Texas A&M Üniversitesi'nde yaptığı bir konuşma var. Kendi CIA direktörlüğüne de atıf yapıyor. Aslında işte West Point'teki kadetlere öğretirler öyle yalan söylemeyeceksin, aldatmayacaksın, çalmayacaksın, çırpmayacaksın diye, ama işte işin aslı öyle değil. Ben CIA direktörüyken de biz yalan söyledik, aldattık, çaldık diye adam konuşuyor, anlatıyor. Bunu da Amerikan politikalarının muzaffer, görkemli Amerikan politikalarının emsali olarak da gösteriyor. Çok açık sözlü olduğunu teslim etmek lazım Pompeo'nun. Zarif ona atıf yapmış. Sen Dışişleri Bakanlığı görevinde de aynısını yapmaya devam ediyorsun demiş. Tabii şimdi böyle deyince insan Amerika'nın her konuda, Venezuela'da, İran'da, S-400'lerde, artık aklınıza ne gelirse her konuda yalan söyleyip aldatıp çalabileceği fikrine kapılabilir. Elbette bu açık sözlülük karşısında onu gündeme taşımış Muhammed Cevat Zarif. Bir de tabii Suudi Arabistan 37 ismi, ki aralarında öğrenciler de var, Amerika'da eğitim gören öğrenciler de var, göstericiler, 37 kişiyi İdam etmişler. Bir kişiyi de çarmıha gelmişler. Maşallah, işte İslam hukuku bu, görüyorsunuz. Muhammed Cevat Zarif demiş ki yani Suudi Arabistan'da 37 kişiyi bu şekilde idam ediyorlar, bir de çarmıha da geliyorlar. Trump yönetimi ses çıkartmıyor. Çıkarları uyarınca elbette. Çifte standartlar tabii insanların gözüne giriyor, ama Muhammed Cevat Zarif'e de İran'da da insanların asılarak öldürülebildiğini, şeriat hukukunun geçerli olduğunu da anımsatmak gerekiyor herhalde kendisine. Bir de Zarif Amerika'ya tutuklu değişimi teklifi getirmiş. İran, Amerika'da tutuklu İran vatandaşları ile İran'da tutuklu bulunan Amerikan vatandaşlarının değiştirilmesi. Petrol satmaya, alıcılar bulmaya devam edeceklerini, petrolün satışında Hürmüz Boğazı'nın güvenli bir geçiş yolu olarak kullanılmasına devam edileceğini, ama Amerika bunu yapmamıza engel olacak çılgın önlemler almaya kalkışırsa sonuçlarına hazırlıklı olmalı demiş. Bu da tabii Hürmüz Boğazı resti anlamına geliyor. Bütün o bölgeden Hürmüz Boğazı'nın kontrolü İran'da ve dün de konuşmuştuk bu meseleyi Profesör Tarık Oğuzlu'yla. Hürmüz Boğazı'nı İran kapatırsa Körfez ülkelerinin petrolü çıkartması için başka yer kalmıyor. Dünya petrolünün, yanılmıyorsam, yalnız size aktarmayayım ama yaklaşık %25'i zannedersem söz konusu burada. Az buz bir şey değil. Petrolün 500 dolara falan bile çıkabileceği söyleniyor. Rivayet o ki eğer böyle bir şey olursa, dolayısıyla Amerika'nın öyle kolay kolay İran'ın petrol satışlarını sıfırlama olasılığı mümkün mü? Bu önemli bir soru elbette. Hizbullah Suudi Arabistan'daki idamlara tepki vermiş yazılı bir açıklamayla. Suudi Arabistan yönetiminin özgürlük talebinden başka hiçbir günahı olmayan onlarca masum vatandaşı hakkında uyguladığı infazlarla suç işlediğini söylemiş. Riyad, Mekke, Medine, Şarkiye, El Kasım, Asir kentlerinde terör örgütü kurmak, polis karakollarına saldırmak, güvenlik güçlerini öldürmek, düşmanla işbirliği yapmakla suçlanan 37 kişinin infazlarıyla ilgili olarak kraliyet emriyle tabii ne kadar adalet işliyor? Bunlar şeriat adaleti, dolayısıyla hangi suçları işlemişler, sadece basit gösterici oldukları halde mi idam edilmişler falan filan, bunlar hep değerler meselesine giren işler. Orta Doğu'da Donald Trump'ın Libya Ulusal Ordusu'nun lideri Halife Haftar'la telefon görüşmesi sonrası Trablus'a yönelik operasyonu Amerikan tarafında da desteklediği haberleri geliyor. Biraz kimin eli kimin cebinde belirsiz bir hal. Haftar'ın tabii CIA ile tarihsel ilişkileri var. Rusya'nın, Suudi Arabistan'ın ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin Haftar'ı desteklediği, Trablus'ta ise Katar, Türkiye destekli, yani Müslüman kardeşler destekli hükümet, Misra atalı militanlar da var. Böyle iki kutup karşı karşıya gelmiş vaziyette. Ulusal mutabakat hükümeti ise Mısır'ın en son Libya hakkında çarpık yanlış açıklamalar yaptığını öne sürmüşler. Afrika Birliği zirvesinde konu gündeme getirilmişti. Devlet Başkanı Abdülfettah El-Sisi, tabii El-Sisi de ihvancılarla derdi olan bir lider, Mısır'ın lideri, onu da anımsatmak lazım. Tunus ve Fransa'dan da Libya'daki çatışmaları durdurma çağrısı da bulunulmuş. Yani nasıl olacak bilmiyorum, bir taraf yenmeden çatışmalar nasıl olacak da durulacak, enteresan bir durum. Sudan'da da askeri geçiş konseyi, devrik lider Ömer El-Beşir yönetiminin önemli şahsiyetlerinden 3 üyesi daha istifa etmiş. Zaten El-Beşir'i devirdiler ama hepsi El-Beşir'le çalışmış isimler. Halk da bu işin peşini bırakır gibi gözükmüyor. Biliyorsunuz sözcü ve başkanlığını yürüten askeri komitenin isim istifa etmişti geçtiğimiz günlerde. Özgürlük değişim güçleri bu askeri konseyle görüşüyor. Toplantıların iyi olduğu ve geçiş süreci devlet kurumlarının yetkilerinin belirlenmesi için ortak komite kurulmasına anlaştıklarını söylüyor. İnşallah bu Sudan'da tabii bir uzlaşma olacak. Göreceğiz birlikte. Evet. Bakıyorum, Avrupa'dan çok fazla bir başlık göremedim. Danimarka. Ülkedeki sığınmacıların boşanmalarına izin vermiyorlarmış. Onlar da işte sığınmacılara böyle zorluklar çıkartıyorlar. Lazio ve Inter taraftarları İtalya Kupası'nın yarı final rövanş maçı için Milano'ya giden bir grup Lazio taraftarı Inter taraftarlarıyla birlikte kent merkezinde Mussolini'yi öven bir pankart açmış. Savcılık soruşturma başlatmış. Böyle tarihin korkulukları, canavarları böyle yaşıyorlar Mussolini gibi. 22 kişinin kimliğini tespit etmiş bu. Futbol kulüplerinin de böyle şeylerle hep bir şekilde bağlantısı oluyor biliyorsunuz. Evet, Ukrayna'yı birazdan konuşacağız. Zelenski kazandı. Poroshenko'nun bileğini büktü. Eski komedyen aslında bir devlet başkanlığını canlandırmıştı. Şimdi gerçek devlet başkanı oldu ama işi kolay değil. Hem kendi tutumu çok belirsiz aslında. Burada tabii Ukrayna dediğimiz zaman yıllarca Sovyetler Birliği'nin en önemli parçalarından biri olmuş bir ülke. Çok azımsanmayacak bir Rus nüfusu var etnik köken olarak. Ve ayrıca da Ukraynalıların da azımsanmayacak bir kısmı hem Rusça hem Ukraynaca konuşuyor. Dil kardeşliği var, Slav kardeşliği var, her şey var aslında ama tabii 90'larda yıkılmayla, çöküşle beraber maalesef Ukrayna milliyetçiliği neonazi döneminden kalma banderist ruhla birleşti ve bambaşka bir tablo çıktı ortaya. Şimdi Zelenski işe yeni başlıyor ama görebildiğim kadarıyla Poroshenko bloğu ve diğerleri, parlamentodaki diğerleri diyelim, daha şimdiden başkanlık yetkilerini kısıtlayacak bir yasa tasarısı ortaya koymuşlar. Ve hatta Poroshenko'nun gider ayak bu tasarıyı imzalayabileceğinden söz ediliyor. Enteresan. Bir de dil yasası meselesi var. Ukraynacayı tek zorunlu dil ilan eden. Bu da enteresan çünkü aslında bir sürü insan da Rusça da konuşuyor. Oraya gittiğiniz zaman zaten artık Rusça, Ukraynaca çok birbirine yakın diller. Daha önce Rusça'nın yasaklanması girişiminde bulunmuştu Ukrayna parlamentosu. Rusya tarafındakinin aksine bir takım durumlar olduğunu belirtmek lazım. Bu arada 42 milyon nüfus diyoruz Ukrayna'ya ama o kadar çok göçeden olmuş ki. Bir de 2001'de en son nüfus sayımı yapılmış. Çok enteresan. Nasıl seçim düzenlediler ben anlayamadım şimdi. 2001'de en son bu 42 milyonluk nüfus 2001'e ait. O zaman göçlerle beraber durum daha vahim olabilir. Velhasıl şimdi Zelenski seçildi, bakacağız beraber ona ama Putin'den açıklamalar geldi ve özellikle de Donetsk ve Lugansk'taki halk cumhuriyetlerinin vatandaşlarına ki hala bir şekilde özerk yönetim Minsk anlaşması o özerkliğin uygulanmasını bekliyor Kiev'den. O coğrafya da özerkliğe çok alışkın bir coğrafya. Sovyet coğrafyası işte. Ama reddediyor Minsk'i bu bağlamda uygulamayı Kiev yönetimi. Donetsk ve Lugansk'lara Putin Rusya vatandaşlığı almayı kolaylaştıran bir kararname imzaladı. 3 ay içerisinde alabilecekler. Zaten Rusça konuşan ve Rus etnik kökenler nüfusun yarısını oluşturuyorlar orada. Ben de geçen yaz gitmiştim. Hatırlarsanız size de program yapmıştık. Şimdi tabii bu arada Ukraynalılar ayağa kalkmış. Putin de demiş ki bir sürü insana azınlıklar var. Rumenler, Polonyalılar, Macarlar. Onlara veriyorsunuz. Onlar veriyor kimlik. Onların verdiği kimliği kabul ediyorsunuz. Zaten Rus etnik kimliğine sahip insanlara Rusya'nın vermesini mi kabul etmiyorsunuz diye sormuş haklı olarak Rusya lideri. Ama tabii burada işte bir Rusofobi söz konusu. Onu da belirtmek gerekiyor. Penerrum Patriği, pardon, bir şey daha, bir not daha almıştım, onu da aktarayım size. Enteresan olan tabii bu arada artık Ukrayna'da İsrail dışında ilk defa hem devlet başkanı hem başbakan Yahudi asıllı bir isim. Zelenski de öyle, çok normal o topraklar için, çok sayıda Yahudi asıllı vatandaş yaşıyor. Bunun dışında tabii Andrei Parubi de açık neofaşist. Yani parlamento başkanının neofaşist olduğu, başbakan ve başkanın Yahudi asıllı olduğu bir enteresan bir ülke olduğunu belirtmek lazım Ukrayna'nın. Evet, göreceğiz bakalım Ukrayna'daki gelişmeleri ve Okay depreme de görüşlerini soracağız. Sri Lanka Paskalya saldırıları sonrasında pazar günü hala sarsıntı içerisinde 300'den fazla insan hayatını yitirdi. 500 insan yaralandı. Terörle mücadele konuları ele alınıyor. Cumhurbaşkanı Sri Lanka Devlet Başkanı'na taziye telefonu vesaire açtı. Sri Lanka'daki tartışmalar devam ederken bir de tabii orada IŞİD üstlendi haberleri gelmişti. Ve hatta Yeni Zelanda'daki cami saldırısına misilleme olarak üstlenildiği haberleri gelmişti. Anzak günü törenleri var Türkiye'de de. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu Yeni Zelanda Avustralya ile ilişkileri son derece geren açıklamaları olmuştu anımsarsanız. Anzak günü için dünyaya barış çağrısı yapmış Cumhurbaşkanı ama öte yandan Şafak ayini törenlerine Türkler güvenlik nedeniyle giremiyorlar diye haberler var. Giremediler diye haberler var. Çekiniyor adamlar, bu kadar ortalık gerilince hakikaten bir uzlaşmanın vesilesi kılınamaz hale geliyor. Onu da belirtmek gerekiyor. Evet, Amerika'dan Joe Biden'ın başkan adaylığını açıkladığı haberi var. Onu aktarayım size. Kıdemli Demokrat Parti'nin kıdemli isimlerinden başkan yardımcısıydı Obama'nın. 2020 seçimi Biden'ın üçüncü denemesi olacak. Bu arada deniyor bir türlü seçilemiyor kendisi. Bolca gaflarıyla ve taciz iddialarıyla nam salmış bir isim. Geçen sefer Hillary Clinton Bernie Sanders'ın bileğini biraz da katakulliyle dökmüştü biliyorsunuz. WikiLeaks yazışmalarıyla Clinton'ın bütün kirli çamaşırları ortaya serilmişti. Demokratik Parti ile beraber Bernie Sanders'ı ekarte ettikleri. Joe Biden bu sefer üçüncü kez şeytanın bacağını kırabilecek mi? Bir de gençler de var, genç kadınlar da var adaylar olarak. Göreceğiz birlikte ama tabii Trump'ın memleketi mahvettiği tespitleriyle işe başlamış gözüküyor. Ve Rusya lideri Vladimir Putin Vladivostok'ta Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'u ağırlıyor. Kameralara epey malzeme de verildi. Amerika ile normalleşme çabalarıyla gündeme gelmişti. Kim daha çok Trump'la Singapur'da, Vietnam'da görüşmeleri olmuştu ama sonuç alınamamıştı. Bu kez Rusya devreye girmiş gözüküyor. Vladimir Putin çok sıcak mesajlar verdi ama bir de Kuzey Kore'ye nükleer silahsızlanma karşılığında güvenlik garantileri verilmesi vurgulu açıklamada yaptı. Birbirlerine de kılıç hediye etmişler bu arada. Evet. Bunun dışında Vladimir Putin'in Çin'e gittiğini, 26 Nisan'da Xi Jinping'le bir araya geleceğini, Pekin'e gittiğini aktaralım. Asya'daki diplomasi trafiği de yoğunlaşıyor diyebiliriz bu bağlamda. Ve son olarak eski Brezilya Devlet Başkanı Lula'nın cezası azaltılmış, 12 yıl hapis cezası 8 yıl 10 ay 20 güne düşürmüş. Maşallah ne kadar da çok şey yapmışlar. Temiz başvurusu kabul edilmiş, ev hapsine çevirebilirler deniliyor. Bakalım siyasetten sosyalistleri, solcuları ekarte etmek için alınmış bir karar olarak değerlendirebiliriz Brezilya'daki bütün bu gelişmeleri. Bir şarkı Wild Dances Ruslana'dan dinleyelim. Az sonra Okay Deprem'le beraber Ukrayna'yı konuşuyoruz, bizden ayrılmayın. Maybe I'm crazy, the wolf is running, running.
Eksende dünyayı anlatıyoruz.
Ve Asya'dan başlıklarımız var. Biraz da Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine bakalım. Washington'da önemli başlıklar olacak. Önce İsrail yönetimi, İran'da 19 Mayıs'taki
biraz da Fransa seçimlerine.
Dünyanın dört yanından sıcak başlıklar var.
Filistin'den,
Suriye'den,
Avrupa Birliği,
Rusya'dan,
Latin Amerika'dan.
Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.
Evet, Eksen'in ikinci yarısındayız. Telefon hattımızın diğer ucunda Okay Deprem var. Gazeteci, yazar, Evrensel Gazetesi yazarı, Donbas'ta yaşıyor ve Ukrayna'yı yıllardır, Ukrayna ve Rusya coğrafyasını çok yakından takip eden bir isim. Hoş geldiniz yayınımıza Okay.
Hoş bulduk, iyi yayınlar şimdiden.
Teşekkürler Okay. Birinci turdan sonra da konuşmuştuk seninle, Ukrayna'daki gelişmeler ne yönde evrilir diye, ki aslında Poroshenko'nun 2014 meydan darbesi sonrası iktidarının sarsıldığı tespitlerini ve Zelenski'nin seçilme şansında yüksek olduğunu söylemiştin, bize aktarmıştın diğer verdiğin bilgilerle birlikte. Hakikaten de fark atarak seçilmiş gözüküyor. Eski komedyen, sanatçı Zelenski, Vladimir Zelenski. Şimdi öncelikle bu seçimlerin sonuçlarını bir değerlendirirsen, pek çok şey soracağım Rusya ile alakalı ve Ukrayna içerisindeki durumla ilgili, ama Poroshenko'ya büyük bir darbe mi bu, Zelenski'nin zaferi mi ve yeni bir dönem Ukrayna'da başlıyor mu?
Sondan başlayacak olur isek, Ukrayna'da yeni bir dönemin başladığına dair maalesef ki ciddi bir emare yok. Veya emareler dizisi en başta Zelenski'nin timsalinde ve onun uygulayacağı gözüke politikalarda. Poroshenko'nun yenilgisine gelecek olursak, evet, tabii ki bu tartışmasız açık farkla yaşanan bir yenilgi, bir hezimet kendisi için, ki beklenmiyor değildi. Belki bu kadar büyük fark atacağı Zelenski'nin beklenmiyor değildi, ancak çok yüksek olasılıkla galip geleceği düşünüyordu, ki benim tahminim de bu yöndeydi. Sizin de hatırlattığınız üzere. Ancak daha evvel de benim yorumladığım üzere, ki Lugansk'ta bir kaynağı bunu yazdım da, Ukrayna seçmeni bu başkanlık seçimlerinin açıkçası kötünün iyisine zorlandı. Tabiri caizse mevcut alternatifler arasında. Tamam, bir opozisyon bloku dediğimiz diye anılan muhalefet cephesi vardı. Onun dışında tek tük başka alternatif gözüken takım adaylar da yok değildi. Ancak yani popüler gözüken, tanıtım, propaganda imkanına sahip olan ve medyanın da tabii devasa gücüyle halkın gözünün içine sokarcasına hep ön planda gösterdiği, sunduğu, prezent ettiği adaylar yani bir beğenin parmakları kadar ya var ya yoktu. Ve bunlar arasında tabii ki birileri açıkçası Zelenski'ye yürü yakulum dedi. Bunu da çok özetle açacak olursak, Kolomoyski, tabii ki Igor Kolomoyski akla geliyor. Zelenski ciddi anlamda desteklediği biliniyordu. Nitekim yakın zamanda Zelenski'nin Kolomoyski'nin ara sıra yaşadığı İsviçre'ye son birkaç yıl zarfında defalarca gittiği, uçtuğu ortaya çıktı. Hatırlayalım, Kolomoyski yani güne kadar Ukrayna'nın en büyük oligarklar arasındaydı. Şu anda dönüşümlü olarak vatandaşı olduğu İsrail'de ve bazen de İsviçre'de ikamet ediyor. Kendisi tabii Poroshenko'nun politikalarından kendi çıkarları bağlamında mağdur olup ülkeden ayrılmak durumunda kalmıştı. Sarısı bir oligarklar arası mücadelenin kurbanı olurlarmıştı. Dolayısıyla buradan hareketle de Poroshenko'ya bayrak açmıştı. Savaş açmıştı diğer bir ifadeyle. Ve tabii ki kendisine en uygun gözüken, kolayca yönlendirebileceğini düşündüğü adayı buldu, seçti. Ki Vladimir Zelenski'den bahsediyoruz. Tabii ki Kolomoyski bu konuda tek de değildir. Bana kalırsa ki gözüken tablo o ki, Kolomoyski başta olmak üzere Poroshenko'nun yarattığı, kendisi merkezinde olduğu yeni oligarklar ile çıkarları çelişen, sürtüşen, onlara karşı cephe alan oligark namına veya süper zengin ülkede kim var ise onların adayı olarak Zelenski öne çıkartıldı, sürüldü ve seçimi kazandırıldı.
Peki şimdi hakikaten Ukrayna siyasetiyle siyaseti hakikaten bizim için Türkiye'de de pek çok şeye tanıklık ediyoruz ama son dönemde de yabancılık çektiğimiz şeyler de var. Enteresan olan benim saptadığım ilk defa hem başbakan hem başkan Yahudi asıllı olacak ama aynı zamanda parlamento başkanı da bir neonazi Andrei Pruby, açıkça neonazi olduğunu bildiğimiz bir isim. Böyle bir tuhaf bir durumu var. İkincisi hemen bir dil yasası değişikliği yaptılar. Rusya devlet başkanı Donetsk ve Lugansk'taki halk cumhuriyetlerine Rusya vatandaşlığı almalarını kolaylaştıran ki zannedersem 3 ayda pasaport alabilecekler. Bir kararname imzaladı. Buna çok sert tepkiler geldi Kiev'den. Hemen daha doğru düzgün göreve başlamadı Zelenski. Fakat bakıyorum zaten Polonya, Romanya ve Macaristan veriyor. Çünkü azınlıkları var. Rumen, Leh ve Macar azınlıkları var Ukrayna'nın. Ve bu ülkeler pasaport veriyorlar, kimlik veriyorlar. Ama Rusça konuşan, Rus bayağı da yoğunlukta bir nüfus var. Rusya böyle bir karar aldığı için de tepki gösteriyorlar. Nasıl yorumlamak lazım bunu?
Aslında onların veriyor olduğu olgusunu irdelemekten öte Ukrayna hükümetinin uzun yıllardır buna sessiz kalmak bir tarafa bunu onaylamasını tartışmaya açmak daha yerinde. Yani bu yeni bir şey de değil. 10-15 yıldır devam eden bir şey bu. Ki sadece Leh olsun, Macar veya Rumen kökenli değil. Bu kökenlerden gelmeyip de başta Polonya olmak üzere söz konusu ülkelere çalışmaya giden, uzun yıllardır çalışmak üzere gidip gelen belli süre almış olanlar da azımsanmayacak bir kısmı vatandaşlık alabildi ve alma yolunda. İşte iş bu noktada Ukrayna hükümetleri ki şu andaki iktidardan öncesine gidiyoruz. Uzunca bir zamandır buna seyirciydi. Hatta altın alta bunu destekleyici mahiyette bir pozisyon.
Niye tutmuştu. Ruslara böyle bir şey veriyorlar diyeceğim de tepki.
Kaçınılmaz olarak bir çifte standart tablosu ortaya çıkartıyor. Kesin de vurguladığınız üzere Donbas başta olmak üzere Ukrayna'nın güneydoğusunda nüfusun azımsanmayacak bir kesimi, yani ezici çoğunluğu diyelim, ana dili olarak Rusça konuşmasına ve yine hatır sayılır bir oranında etnik Rus veya bir nevi karışım şeklinde etnisitesine sahip olmasına karşın, dolayısıyla prensiben Rusya'nın tabii ki bu hakkı veya bu kartı tırnak içinde vardı. İster bu noktadan başka bir işin background'u namına, yani Rusya neden şu aşamada devreye soktu noktasına gelelim. Tabii daha evvel bu hamle yapabilirdi. Beklenmiyor değildi. Nitekim bu Rusya'nın söz konusu adı geçen kararı birkaç yıl tartışılıyordu. Hala öyle bir girişimde bulunacağı, bulunduğu şeklinde yorumlarda bulunuyordu. Tabii seçimleri beklediği ilk akla gelen senaryo. Yani Zelenski artık bir şans mı verdi diyelim ama bence en mantıklısı ve gerçekçisi şöyle görmek tabloyu. Zelenski tabii yeni başkan timsalinde. O da şu ki seçimden hemen evvel Vladimir Zelenski ile mülakat yapan iki gazeteci hızlı soru cevap şeklinde süren söyleşileri esnasında Zelenski'ye çok net olarak Putin peki düşman mı sorusunu yönelttiler. Zelenski yanıtı tereddütsüz evet oldu. Bu bir. İkincisi Donbas'ın ki Minsk protokolünde veya diğer bir anlaşmasındaki tartışmasız önde gelen maddeler arasındaydı. Ki Ukrayna hükümetince de uygulanmıyordu tabii ki Poroshenko tarafından senelerdir. Donbas'ı özellik noktası veya meselesi yine soruldu. Kendisinin bu konuda nasıl bir adım atabileceği. Bu kesinlikle prensiben karşı olduğunu ifade etti.
Halbuki o coğrafya bu federasyonlara çok açık bir aşina bir coğrafya. Yani bu başka bir şey mi var bunun arkasında diyeceğim. Tabii herhalde Rusya karşıtlığı olduğu yanıt çıkacak.
Yani, üçüncü olarak da yine halkın kayda değer bir oranın inisiyatifi arzusuyla ve yapılan seçimler veya referandum sonucu ortaya çıkan halk cumhuriyetleri için yine işgal, Rus işgali veya Rus dolaylı işgali bir nevi tırnak içinde teröristler ki oldukça aşina olduğumuz eski bir retoriktu, anlamına gelecek yorumlarda bulundu. Kısacası 5 senedir kesintisiz en az Donbas'a karşı uygulanan ayrımcı, dışlayıcı, diskrimine edici retoriği adeta fazla tekrarladı. Bu bakımdan Barışank iktidarından da hiç farklı bir konumda olmayacağı mesajını fazlasıyla verdi. Farklı ortamlarda da bunu yaptı. Seçimin hemen akabindeydi tabii bu. Arifesindeydi. Ama tabii Rus her halükarda hani protokol icabı diyelim tabirca bir seçim olsun da bir en azından iş bir resme dökülsünü bekledi. Dolayısıyla hemen sonrasında bu adım atması bu bağlamda şaşırtıcı olmadı. Buna epeydir hazırlanıyordu. İlk etapta doğru biliyor isem Erener ve DNR dediğimiz yani Donetsk ve Lugansk Halk Cumhuriyeti vatandaşlarını hali hazırda bu cumhuriyetlerin pasaportlarını, lokal pasaportları almış olanları kapsayacak. Benim bildiğim kadarıyla. Ondan sonra tabii genişleyebilir. Bir noktada kimilerince tabii Ukrayna tarafı başta olmak üzere en çok çekinilen, korkulan boyut bu işin. Rusya belki de orta vadede veyahut onu da beklemeksizin bu hamleyi Ukrayna'nın geri kalan kısmı için de yapabilir. Ki bu da açıkçası tartışılmıyor değildi. Yani Güney'de Ukrayna başta olmak üzere Ukrayna'nın geri kalan Donbas dışındaki kesimlerinden de arzu edenlerin Rus vatandaşlığı alabilmesine dönük kapıyı açabilme ihtimali yok değil.
Peki Donbas'taki hava ne? Bundan memnunlar mı bir şekilde böyle bir kimlik sahibi olmak? Tıpkı Polonyalılar, Macarlar ve Rumenlerin daha doğrusu Romanya'dan alabilenler gibi. Oradaki ahalinin yapısı itibariyle, Rusya'ya yakınlıkları itibariyle bakarsak memnun kalırlar mı böyle bir karardan?
Tartışmasız evet. Şu anda tabii çok yeni, taze bir karar bu. Ancak ilk edinilen intibalar halkın, yani genel kesimlerin çoğunun hatta memnun olduğu bu karar olumlu karşıladığı yönünde. Çünkü zaten bunun emarelerini bu söz konusu karardan çok önce alıyorduk, görüyorduk. Nüfus oranının böyle bir beklentisi, arzusu vardı, talebi.
Zaten Rus asıllılar değil mi? Yarısı mı? Ne kadar?
Donetsk ve Lugansk'ın savaş öncesi nüfusunun ortalama yarısı etnik Rus'tu. Ama dilsel aidiyet noktasında ve işin içine tabii siyasi, tarihsel, başka aidiyet kimlikleri de giriyor. Rusça'nın %100 neredeyse hakim olduğu bir bölge Donbas. Özellikle bu cumhuriyetlerin bulunduğu güney kesimi. Dolayısıyla tabii ki hayatlarını oldukça kolaylaştıracak olmasından dolayı adı geçen kararı oldukça pozitif görüyorlar. Bunu çünkü beklemiyor değillerdi. Buna ihtiyaçları var çünkü. Ne kadar kişi bu geçecek? Ne kadar geçecek? O ayrı konu. Şunu da vurgulamakta fayda var antiparantez. Bu arada hatırlayalım. Zaten 5 yıl içerisinde Donbas'tan 1-2 milyon kişi Rusya'ya göç etmişti. Ya temelli ya belirli dönemlerde çalışmak amacı gidip geliyordu. Belirli tipte oturumlar almaya başlamıştı. Veya bu esnada bu süreçte Rus pasaport edinen, Rus vatandaşlığına geçen hali hazırda azımsanmayacak bir kitle olmuştu zaten. Yani bu toplu karar olarak belki büyük bir dalganın başlaması anlamında evet yeni bir şey. Ancak zaten benim hani afaki tahminim gereği birkaç yüz bin kişi Donbas kökenli Rusya'da bu hakkı kazanmış ve kazanma yolundaydı.
Peki tekrar Zelenski'ye dönmek istiyorum. Diğer yandan daha Zelenski yeni göreve başlamışken eski başkanın da imza atabileceği bir yasa tasarısının parlamentoya sunulduğu ve sessiz bir darbe girişimi gerçekleştirildiği yolunda da haberler var. Andrei Parubi, neofaşist parlamento başkanı, o da bu işin içerisinde gibi gözüküyor. Bir takım belgeler saçılmış. Yani başkanın yetkilerini aslında, yeni gelen başkanın yetkilerini azaltacak şekilde kendi başbakanını Rada'ya sunmamak dahil olmak üzere. Zelenski'nin de aynı zamanda Ukrayna'da belli oligarkların desteğini almış bir isim olduğu söyleniyor. Bundan sonraki başkanlığı güçlü bir başkanlık olabilir mi? Yani Rusya ile barış niyetlerini de içerebilecek şekilde eğer değişirse fikri. Bir güçlü bir başkanlık biraz da komedyen olması da işleri tuhaflaştırıyor aslında. Biraz böyle karikatürleştirilerek de anılıyor. Nasıl görmek lazım Okay?
Vladimir Zelenski'nin en büyük dezavantajı herhangi bir politik kariyere sahip olmaması. Politik background'u dışında bir idari görev, en ufak bir idari görev dahi üstlenmemiş olması, yani devlet tecrübesinin veya bürokrasi olsun olmaması, bu tabii en büyük açık handikapı. Artı Paraşenko kliği diyelim, onu destekleyen fraksiyonlar cephesinden baktığımızda sizin tabii altını çizdiğiniz gelişme babında tabii 5 yıl içerisinde Paraşenko ve onu destekleyen klikler devlete ve bunun için tabii derin devlet de katalım oldukça egemen hale geldiler ve her ne kadar Zelenski destekleyen bir takım oligarklardan bahsediyor isek ki bu gerçek ama devletin başta askeri olmak üzere askeri, militarist hatta yine paramiliter güçleri de katalım bu listeye. Her türlü istihbarati ve idari bürokratik fonksiyonu, kalemi vesaire Paraşenko'nun düne kadar tabii emrinde onun dizginlerindeydi. Dolayısıyla bir anda tabii bu kontrolü böyle çok çabucak vermesi belki beklenemezdi. Hani demokratik yollarla seçimi kaybetmiş olmasına karşın. Çünkü kendisi demokratik olarak iktidara geldi. Ancak yapı etikleri, Paraşenko'nun icatları açıkçası demokratik olmaktan çok öteydi. Bir diktatöryel başkan havasına bürünmüştü. Yani Ukrayna yönetimini, başkanlığı, başkanlık sistemini, yeni devlet aygıtını da antidemokratik, diktatöryel bir çevreye bürümüştü. Dolayısıyla bu açıdan baktığımızda bu sizin işaret ettiğiniz gelişme çok şaşırtıcı değil. Gerçek olma ihtimali olabilir. Önümüzdeki günler bakalım neye gibi olacak. Şimdilik yani çok derinlemesi yorumda bulunmak için erken. Ama bu nokta hareketle şunu söyleyebiliriz final olarak. Yani Zelenski'nin hakikaten de bir başkan olarak kısa vadede, belki hem kısa hem orta vadede devleti gerçek anlamda çok hakim olacağına dönük bir tablo şu an için gözükmüyor ve pek gerçekçi gelmiyor.
Peki çok çok teşekkür ediyoruz. Okay depreme Donbas'tan, Donetsk'ten bağlandık ve Ukrayna seçimleri, olası sonuçları, Rusya ile ilişkileri konuştuk. Çok teşekkürler tekrardan.
Rica ederim, iyi günler.
Evet, göreceğiz hep beraber Ukrayna'daki gelişmeleri. Evet, bugün Ukrayna konuştuk. Size bir Ukrayna ezgisiyle veda edelim. Yarın görüşmek üzere, hoşça kalın.
Прилетела весна, и любовь принесла, наче сонце ясна, моя перша весна, прилетіла.
Eksen'de dünyayı anlatıyoruz.
Ve Asya'dan başlıklarımız var. Biraz da Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine bakalım. Washington'da önemli başlıklar olacak. Önce İsrail yönetimi İran'da 19 Mayıs'taki
biraz da Fransa seçimlerine
dünyanın dört yanından sıcak başlıklar var.
Filistin'den,
Suriye'den,
Avrupa Birliği,
Rusya'dan,
Latin Amerika'dan.
Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.